Ayrım 16. Ama 88. gece olunca söze başlamış. Dar bir mekan ona, tam değil ama inşallah savaştan sağ salim dönersem tamamlayacağım demiş. Ve böylece Şarkan, kız kardeşi olduğunu bilmeden karısı olmuş bulunan ve kendisinden küçük kızı tarihin kudretini edindiği Nusret'in anlattıklarının doğruluğunu denetleyebilmiş. Ve bu kendisine onlardan haber sorması gerektiğini hatırlatmış ve başmabeyinciye de kendinden yana ona selamlarını bildirmesini rica etmiş. Mabeyinci de dönüşte Nusret'in aynı şekilde selamlarını getirmiş ve ayrıca ondan kızı talihin kudretinin sağlığını sorduğunu söylemiş. Şarkan da merak etmemesini, zira talihin kudretinin Şam'da oldukça sağlıklı bulunduğunu söylemesini bildirmiş. Tüm birliklerin toplanmasından ve Arap kabileleri de katkılarını sağladıktan sonra iki kardeş toplanan kuvvetlerin başına geçmişler. Ve Davil Mekan hamile bıraktığı genç esireye veda ettikten ve onun uğruna kendisine yaraşır hizmetkarlar sağladıktan sonra kafirlerin ülkesine doğru yola çıkılmış. Ordunun öncüsü komutanları Behrimen adını taşıyan Türk savaşçılarından, artçısı komutanları Rüstem adını taşıyan İranlılardan oluşmuş imiş. Sağ kanat Emir Şarkan'ın, sol kanat Başmabeyinci'nin emrindeki güçlerden oluşurken, orta bölüm Davil Mekan'ın komutası altındaymış. Büyük Vezir Dendan da ordunun başkomutan yardımcılığına atanmış imiş. Ve böylece her hafta sonunda 3 gün dinlenerek Rumların ülkesine ulaşıncaya kadar bir ay süreyle kesintisiz yol almışlar. Onların yaklaştığı görülünce korkuya düşen halk her yandan kaçışmaya başlamış. Ve Konstantiniyye'ye sığınarak Kral Afridonios'a Müslümanların saldırı için yaptıkları yürüyüşü haber vermişler. Bu haberi işiten Kral Afridonios ayağa kalkmış ve kendisine kızı Safiye'yi geri getiren ve süt oğlu Kayseriya Kralı Hardopios'u tüm ordusuyla birlikte Kral Afridonios'un ordusuna katılmaya razı eden yaşlı felaketler anasını çağırtmış. Zaten Kayseriya Kralı Şah Ömerü'n-Nema'nın ölümüyle yetinmeyip kızı Abriza'nın öcünü almak, hatta daha fazlasını yapmak istediğinden Konstantiniyye'ye giden felaketler anasına ordusunun başına geçerek eşlik etmek üzere acelelik göstermiş bulunuyormuş. Kral Afridonios yaşlı kadını çağırtınca kadın hemen huzura gelip saygı duruşunda bulunmuş. Kral ona Şah Ömerü'n-Nema'nın ölümünün ayrıntılarını sormuş. O da krala hemen her şeyi anlatmış. Bunun üzerine kral ona ve şimdi düşman yaklaşmaktayken ne yapmak gerekir ey felaketler anası diye sormuş. O da ey büyük kral, ey yeryüzünde İsa'nın temsilcisi, sana tutulacak yolu göstereyim. Şeytanın kendisi bile tüm marifetleriyle ortaya çıksa düşmanları içine düşüreceğim ağdan kurtaramaz demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 89. gece olunca demiş ki, ve de şeytanın kendisi bile tüm marifetleriyle ortaya çıksa düşmanlarımızı içine düşüreceğim ağdan kurtaramaz. Onları kahretmek için önerdiğim plan şudur. Eteklerinde düşmanlarımızın konakladığı duman saçan dağa gitmek için yelken açacak gemilere bindirerek 50 bin savaşçı gönder. Öte yandan da karayoluyla geri kalan tüm ordunu bu imansızları ansızın bastırmak için yollarsın. Böylece her yandan sarılmış olurlar ve içlerinden hiçbiri kahrolmaktan kurtulamaz. Benim planım budur diye yanıt vermiş. Kral Afridonios da yaşlı kadına, gerçekten görüşün üstün bir görüş. Ey yaşlıların kraliçesi ve bilgelerin imparatoriçesi demiş. Böylece savaşçı yüklenmiş gemiler yelken açmış ve duman saçan dağa ulaşmışlar. Ve yüksek kayalıkların ardında gürültü çıkarmadan toplanan adamları kıyıya çıkarmışlar. Ve karayoluyla gelen ordu da düşmanın karşısına çıkmakta gecikmemiş. Böylece o sırada çarpışan kuvvetlerin durumu şu şekildeymiş. Bağdat ve Horasan'dan gelen Müslüman orduları Şarkan'ın komutasında 120 bin atlıdan oluşuyor, dinsizlerin ordusu ise biri 1 milyon, diğeri 600 bin savaşçıdan oluşan iki kol halinde bulunuyormuş. Böylece dağlara ve ovalara gece inince ordugahı aydınlatan ışıklarla yöre koca bir mangala benziyormuş. Ve o sırada Kral Afridonios ve Kral Hardopios prenslerini ve ordu komutanlarını büyük bir danışma kurulu sağlamak üzere toplamış ve ertesi günden başlayarak Müslümanlara karşı her yandan aynı zamanda savaşa girilmesini kararlaştırmışlar. Ama kaşlarını çatarak onları dinleyen yaşlı felaketler anası ayağa kalkmış ve Kral Afridonios ile Kral Hardopios'a ve orada bulunanlara "Ey savaşçılar! Ruhlar kutsanmadıkça bedenler savaş, feci sonuçlar ortaya çıkmaktan başka işe yaramaz. Ey Hristiyanlar! Savaşmadan önce Hristos'a yani İsa'ya yaklaşmanız ve kurutulmuş patriklik dışkısının tütsüsüyle ruhunuzu arıtmanız gerek" demiş. İki kral ile savaşçılar "Sözlerinizi saygıyla karşılarız ey saygıdeğer anne" demişler. Patrikliğin dışkısının yakılmasıyla ortaya çıkan bu tütsünün neden oluştuğuna gelince, Konstantiniyye'nin büyük patriği büyük abdestini bozunca dışkısı toplanıp misk, amber ve aselbent ile karıştırılarak pasta haline getirilir, kuruduktan sonra toza dönüştürülerek bu da altın kutulara konularak tüm Hristiyan krallarına ve tüm Hristiyan kiliselerine gönderilirmiş. Ve böylece patriğin dışkısının tozu her törensel vesileyle Hristiyanları kutsamak ve özellikle yeni evlileri, yeni doğan çocukları tütsülemek ve yeni din adamlarının duasını yapmak için üstün vasıflı bir buhurdanlık gereci oluştururmuş. Ama büyük patriğin dışkısı ancak 10 eyaleti yettiğinden ve bütün Hristiyanların ihtiyaçlarını karşılamadığından papazlar bu tozu azizliği daha düşük derecedeki, örneğin daha düşük seviyedeki patriklerin ve patrik yardımcılarının dışkılarını da bunlarla karıştırıyormuş. Bu sahtekarlığı saptamak da pek öyle kolay değilmiş. Ve yine de bu toz erdemlerinden ötürü bu Rum domuzlarınca pek değerli tutuluyor, tütsülenmenin ötesinde göz hastalıklarında damla, mide ve bağırsak hastalıklarında mide ilacı olarak da kullanılıyormuş. Fakat bu kullanımı ancak kral ve kraliçelerin en varlıklı olanları sağlayabiliyormuş. Çünkü fiyatı çok yüksekmiş ve bir dirhem ağırlığındaki miktarı 1000 altın dinara satılıyormuş. Ve işte patriklik dışkısından çıkan tütsünün esası buymuş. Anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 90. gece olunca demiş ki, ve işte patriklik dışkısından çıkan tütsünün esası buymuş. Kral Afridonios ve Hristiyanlara gelince onlar da şu durumdaymış. Sabah olunca Kral Afridonios felaketler anasının önerisi üzerine ordunun başlıca komutanlarını ve bunların yardımcılarını toplamış ve hepsine büyük bir tahta hacı öptürmüş. Ve gerçek büyük patriğin hiçbir sahte yanı olmayan katıksız dışkısından oluşan üstün nitelikli bir tütsüyle onları tütsülemiş. Bunun kokusu o denli müthişmiş ki Müslüman ordusundaki bir fili öldürebilirmiş. Ama Rum domuzları buna alışıklarmış. Bunun üzerine yaşlı felaketler anası ayağa kalkmış ve "Ey kral, bu inançsızlara savaş açmadan önce zaferimizi sağlamak için insan kılığına girmiş şeytanın kendisi olan ve tüm orduya hükmeden Emir Şarkan'dan kurtulmak gerek. Çünkü tüm askerlerin ruhuna egemen olan ve onları yüreklendiren odur. O ölürse ordusu bizim için kolay bir av olur. Savaşçılarımızın içinde en yiğit olanını onu teke tek bir kavgaya sürüklemek için meydan okuması ve de onu öldürmesi için ortaya çıkaralım" demiş. Kral Afridonios bu sözleri işitince hemen Camlutos'un oğlu ünlü savaşçı Lukas'ı çağırtmış ve kendi elleriyle onu dışkısal tütsüyle tütsülemiş. Sonra da bu dışkıdan bir parça alıp onu tükrükleyerek diş etlerine, burun deliklerine merhem gibi sürmüş ve birazını da enfiye gibi burnuna çektirmiş ve geri kalanı da kirpiklerine ve bıyıklarına sürmüş. Bu lanet olası Lukas, Rum ülkelerinin en korkulan savaşçısıymış ve Hristiyanlar arasında hiç kimse onun gibi mızrak savurmayı, kılıç sallamayı ve kargıyla beden delmeyi bilmezmiş. Yiğitliği ne denli büyükse, görünüşü de o denli nefret uyandırıcıymış. Gerçekten yüzü son derece çirkinmiş. Çünkü suratı kötü cinsten bir eşek suratı gibiymiş. Ama iyice dikkat edilirse aslında bir maymuna benzermiş. Daha da yakından bakılırsa çirkin bir kurbağa ya da en berbat yılanlardan biri gibiymiş. ve onun yaklaşması bir dosttan ayrılmak kadar dayanılmazmış. Sanki gece karanlıklarını çalıp yüzüne yaymış ve kenefin pis kokusu nefesine sinmişmiş. Ve bütün bu nedenlerle onu Hristos'un kılıcı diye adlandırmışlar. Dolayısıyla bu lanetli Lukas, Kral Afridonios tarafından tütsülenip dışkısal merhemden süründükten sonra onun ayaklarını öpmüş ve önünde ayakta durmuş. Bunun üzerine kral ona, "Senin teke tek bir güreşe girişerek Şarkan denen şu ite saldırmanı ve bizi onun uğursuzluklarından kurtarmanı istiyorum." demiş. Lukas da "İşittim ve itaat ettim." yanıtını vermiş. Kral da ona haçı öptürdükten sonra Lukas oradan ayrılmış ve gösterişli kızıl bir örtü üzerine değerli taşlarla süslenmiş, kabartma deriden bir eğer vurulmuş, görkemli bir al ata binmiş. Üç başlı bir mızrakla silahlanmış haliyle pekala şeytanın kendisi sayılabilirmiş. Sonra bir silah taşıyıcı ile savaşçıyı tanıtmakla görevli bir cazgır önünde yol alırken Müslümanların karargahına doğru yollanmış. Lanetli Lukas'ın önünde yürüyen cazgır, Arapça olarak sesinin olanca gücüyle, "Ey Müslümanlar, Türk, Kürt ve Acem ordularında nicelerini kaçırtan yiğit kişi, Camlutos'un oğlu ünlü Lukas karşınızda. Şam ülkesinin emiri olan sizin yiğidiniz Şarkan saflarınızdan ayrılıp ileri çıksın ve cesareti varsa bizim devimizle savaşsın." diye haykırmış. Bu sözler henüz haykırılarak duyulur duyulmaz havada yankılar uyandıran bir sarsıntı ve toprağı titreten bir dörtnal sesi duyulmuş ve bu ses lanetli imansızı bile korkuya salmış ve bütün başları sesin geldiği yana döndürmüş. Ve birden Şah Ömerünnema'nın oğlu Şarkan'ın ta kendisi ortaya çıkmış. Ve doğrudan doğruya bu imansızların üzerine sanki öfkeye kapılmış bir arslan gibi gazellerden de hafif olan atını sürmüş. Elinde şiddetle kavradığı mızrağı şu dizeleri okumuş. "Altındaki havadan geçen bulutlara kadar hafif al atım bana yeter. Elimdeki keskin Hint işi kılıcımı savurur, dalgalar gibi yayılan şimşekler çaktırırım." Ama aslında bilinmeyen ülkelerden gelmiş kültürsüz bir vahşi olan Lukas, tek bir Arapça sözcük bile bilmediğinden ve bu dizelerin güzelliğinden ve düzenlenişinden zevk alamadığından, sadece dövme bir haç işlenmiş olan alnına eliyle dokunmakla, sonra da bu garip işareti duyduğu saygı içinde bu eli dudaklarına götürmekle yetinmiş. Ve birdenbire bir domuzdan daha iğrenç atını Şarkan'ın üzerine sürmüş. Sonra birdenbire dört nal gidişi keserek elinde tuttuğu mızrağı havaya fırlatmış. Mızrak öylesine yükselmiş ki gözlerden kaybolmuş. Ama sonra geriye gelmiş. Yere düşmeden önce onu lanetli bir büyücü gibi havada yakalamış. Ve de üç sivri uçlu mızrağını Şarkan'ın üzerine fırlatmış ve silah yıldırım gibi süratle yol almış ve Şarkan'a çarpmak üzereymiş. Ancak Şarkan ıslık çalarak gelip kendisine çarpacağı ve onu delip geçeceği sırada şanına yaraşır şekilde kolunu uzatıp mızrağı havadayken yakalamış ve güçlü bir elle yakaladığı mızrağı yeniden gökyüzüne fırlatmış. Mızrak o kadar yükselmiş ki gözle görünmez olmuş ve göz açıp kapıyasıya kadar geçen bir sürede onu yeniden sol eliyle yakalamış ve de "Yedi kat göğü yaratan adına bu lanetliye unutulmaz bir ders vereceğim." diye haykırmış ve mızrağı Lukas'a fırlatmış. Bunun üzerine şaşalamış olan Lukas, Şarkan'ın yaptığını yapmak istemiş ve elini uçan silahı durdurmak için uzatmış. Ama Şarkan, Hristiyan'ın savunmasız kaldığı bu durumdan yararlanarak ikinci bir mızrak savurarak onu alnından, dövmeli haçın bulunduğu yerden vurmuş. Ve bu Hristiyan'ın imansız ruhu uçmuş ve cehennem ateşlerine gömülmeye gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 91. gece olunca demiş ki, "Ve bu Hristiyan'ın imansız ruhu uçmuş ve cehennem ateşlerine gömülmeye gitmiş. Hristiyan ordusunun erleri Lukas'ın yanında gidenlerin ağzından yiğitlerinin ölümünü öğrenince çok dövünmüşler. Sonra da ölüm ve intikam çığlıkları atarak hepsi de silahlarını kuşanmış. Bunun üzerine savaş cazgırları adamlarına seslenmişler. Onlar da hemen savaş düzenine girmişler ve iki kralın verdiği işaret üzerine kitle halinde Müslüman ordusunun üzerine atılmışlar. Ve iki ordu birbirine katışmış. Savaşçı savaşçıya karşı gelmiş. Tarlalardaki ekinler kan içinde kalmış. Haykırışlar haykırışları izlemiş ve gövdeler at nalları altında ezilmiş. Erlerin şarapla değil, kanla başları dönmüş ve sarhoşlar gibi sendelemişler. Ölüler ölülerin, yaralılar yaralıların üzerine yığılmış. Ve savaş böylece dövüşenleri ayıran gece gelinceye kadar sürmüş. Bunun üzerine Davülmekan, kardeşi Şerkan'ı adını yüzyıllar boyunca şanlı kılacak uğraşından dolayı kutladıktan sonra vezir Dendan'a ve baş mabeyinciye, "Ey büyük vezir ve sen, ey saygıdeğer mabeyinci, yanınıza 20 bin savaşçı alın, 7 fersah aralıkla denize doğru gidin. Oradan duman tüten dağın vadisine gitmek üzere gemilere binin. Bir yeşil sancak kaldırarak size işaret verdiğimde kesin savaşa girişirsiniz. Bir de buradan kaçar gibi yaparak bir harekata girişeceğiz. Bunu gören kafirler bizi izleyecekler. Tam bu anda siz de onları izlersiniz. Biz de bir yerde geri dönerek onlara saldırırız. Böylece iki yandan da sarılmış olurlar. Allah Allah diye saldırınca kafirlerin biri bile kılıçlarımızdan kurtulamaz." demiş. Vezir Dendan ve baş mabeyinci işitip itaat ettikleri cevabını vermişler ve hemen emrolunan planın uygulanmasına koyulmuşlar. Geceleyin yürüyüşe geçerek duman tüten dağın vadisinde yer almaya gitmişler. Orada daha önce denizden yol alarak gelip pusuya yatan ve sonra karadan gelen askerle birleşen Hristiyan ordusu varmış. Eğer felaketler anasının ilk plana düşündüğü gibi çıksa yitip gitmeleri kesinmiş. Oysa sabahla birlikte tüm savaşçılar silahlarını kuşanmış ayaktaymışlar. Her yanda çadırların üstünde sancaklar dalgalanıyor, haçlar parlıyormuş. Müslümanlar Kur'an'ın ilk suresi olan Bakara suresinin okunmasını dinliyor, imansızlarsa Meryem'in oğlu Mesih'i anıyor ve patriğin dışkısıyla ruhlarını arındırıyorlarmış. Ancak tütsülenecek erlerin miktarının fazlalığından bu dışkı karışıkmış. Bu yüzden bu tütsüler onları kılıçtan geçmekten kurtaramayacakmış. Gerçekten işaret verilince müthiş bir savaş başlamış. Kafalar kurşunlar gibi uçuşuyormuş. Kollar bacaklar yerleri kaplamış ve kan seller gibi akmış. Öylesine ki atların göğsüne kadar yükselmiş. Ama ansızın sanki bir paniğe kapılmış gibi o ana kadar yiğitçe savaşan Müslümanlar sırtlarını çevirip hepsi birden kaçmaya başlamışlar. Öylesine kaçan Müslüman ordusunun bu görünümü üzerine Konstantiniye kralı Afridonios, o zamana kadar birlikleri savaşa katılmamış olan kral Hardopios'a hemen bir haberci göndermiş. Ve onlara, "İşte Müslümanlar kaçıyor. Çünkü patriğimizin kutsal dışkısıyla tütsülenerek sakal ve bıyığımızı merhemledik ve yenilmez hale geldik. Şimdi bu Müslümanları kovalayarak ve son bireyine kadar imha ederek zaferi tamamlamak size düşüyor. Yiğit savaşçımız Lukas'ın da öcünü almış oluruz." haberini vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 16. ayrımın sonu. Sayfa 181.